Ayrım 47.
Çiller dış işlerinden İngilizce briefing istedi. Aydınlık, Dilek Uğuz, 8 Aralık 1996. Aydınlık. Özel Işık Üniversitesi açılışında Işık Lisesi'nin öğrencileri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i İngilizce pankartlarla karşıladılar. Hoş geldiniz yerine welcome gibi. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Profesör Sinanoğlu. Bu haberi duyunca şok oldum. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanının böyle bir şeyi görüp tepki göstermemesine inanamıyorum. Olamaz böyle bir şey. Ama bu olaya benzer şeyler özellikle son dönemlerde arttı. Türkiye'nin geldiği boyutu görmek bakımından bazı örnekler vereyim. Tansu Çiller Japonya'ya gitmiş. Japon erkanı ile konuşacak. Orada çok iyi yetişmiş Türkologlar var. Tercüman var. Tansu Hanım demiş ki, ben İngilizce konuşacağım. Japonlar bozulmuş. Çünkü bu konuda çok hassaslar. Orada İngilizce eğitim falan yok. Hiçbir zamanda olmamış. Parantez içinde şunu da söyleyeyim. Japon Tanzimatı 1868'de başladı. Bizde 1839'da. Geçen asırda sadece bir kere bir Japon, bilim dili Japonca olmaz, İngilizce olsun demiş. Ertesi gün adam evinde ölü bulunmuş. Bir daha ses çıkmamış. Ve Japonya'da hiçbir şey, hiçbir zaman İngilizce olmamış. Dil İngilizce olsun diyen o Japon, meğer daha önce 3 yıl Amerika'da eğitim görmüş. Neyse, Tansu Hanım bu ülkede İngilizce konuşacağım diyor. Sonra da ilkokul sınıfına sorar gibi, hanginiz İngilizce biliyor diye soruyor. Bakanlar, iş adamları falan birçoğu bilmiyor. Ama Tansu Hanım İngilizce konuşuyor. Türkçe konuştum diye selamı sabahı kestiler. Başka bir olay. Tansu Hanım 2 aylık başbakan, Mümtaz Soysal da Dışişleri Bakanı. Tansu Hanım dışişlerine geliyor, erkanı topluyor, bir olay olmuş o görüşülecek. Bana İngilizce olarak briefing verin diyor. Dışişleri görevlileri de İngilizce veriyor briefingi. Dışişleri Bakanı'nın istifasına bu olayın da etkisi olduğunu sanıyorum çünkü çok kızmış. Amerika'da çeşit çeşit Türk-Amerikan dernekleri var. Etkinlikleri epeyce artmış durumda. 2 sene evvellerine kadar bunların bültenleri, açıklamaları, toplantıları Türkçeydi. Normali bu. 2 sene önce bir baktık, hepsinde birden her şey İngilizce. Connecticut eyaletindeki, Washington'daki dernekte hepsinde böyle. Elçilik Amerika'daki Türk Bilim Adamları Derneği kurdurmuştu, tabii adı İngilizce. Türkiye'den de bazı zevatın geldiği 100 kişilik bir toplantı yaptı. Rektörler var, şimdiki YÖK Başkanı Kemal Gürüz var. Orada herkes Türk, konuşmacıların bir kısmı da Türkiye'den gelmiş. Ama konuşmalar, tartışmalar İngilizce. Ben çıktım. Türkçe bir konuşma yaptım. Bir dahaki sefer bana selam sabah yok tabii. Bu dernek başkanlarından bazılarına, bültenler önce Türkçeydi, şimdi niye İngilizce dedim. Dediler ki, bize Büyükelçi Nusret Kandemir'den yazılı tamim geldi. Bundan sonra bütün görüşlerinizi, konuşmalarınızı İngilizce yapacaksınız. Nasreddin Hoca İngilizce anlatılır mı? Bundan birkaç hafta evvel Dünya Nasreddin Hoca Haftası vardı. Almanya'daki Türk dernekleri ve konsolosluk etkinlikler düzenlemiş. Türkiye'den 4 profesör çağırmışlar. Bir de Japonya'dan Türkiyatçı bir hanım. Oturanların hepsi Türk. 5 Alman var. Aynı anda tercüme sistemi falan da kurulmuş. ODTÜ'den profesör kalkmış, Nasreddin Hoca hakkında Türkçe konuşmaya başlamış. Başkonsolos hemen fırlamış, İngilizce yapacaksınız konuşmanızı demiş. Profesör tamam demiş, diğerleri de İngilizce yapmışlar. Sıra Japon Türkiyatçı'ya gelmiş, iyi Türkçe biliyor kadın, Türkçe anlatmaya başlamış. Konsolos, İngilizce yapacaksınız demiş. Kadın, Nasreddin Hoca İngilizce anlatılır mı diyecek olmuş, konsolos ısrar etmiş. Kadın İngilizce konuşmaya başlamış, tam Nasreddin Hoca eşeğe ters bindi hikayesini anlatacak ama İngilizce anlatamıyor. Kadın kızmış, bunlar İngilizce olmaz demiş. Türkçe devam etmiş, konuşmasını bitirmiş. Konsolos mosmor. Belli ki Türk dilini yok etmek için çok planlı bir faaliyet var, bu kesin. Devletin eğitim siyaseti gündeme geliyor burada. Bir tek eğitim siyaseti var. Herkes biraz İngilizce öğrensin, başka bir şey öğrenmesin. Romalılardan beri ülkelerin sömürgeleştirilmesi için en iyi istila yöntemi asker falan değildir. Romalılar Keltlere, İngilizler İrlandalılara yapmışlar. Hindistan'a yapmışlar. 1954'ten beri Türkiye'de son sürat uygulanıyor. Bir ülkeyi ilelebet köle yapmak istiyorsanız eğitimini yabancılaştıracaksınız. Anaokuluna indireceksin, bir nesil sonra iş bitiyor. Bunun örnekleri var. Ben 20-30 senedir korkarım bunu anaokuluna, ilkokuluna indirirler diye. Yazmadım da korkardım. Şimdi oluyor. Buna da başlayan Mr. Doğramacı'dır. Anaokuluna bu indiği zaman bir nesil sonra veliler kendi çocuklarıyla kendi dilinden konuşamıyor. Kendi dilini bilmiyor çocuk. Bunu gördüm ben. Bu iş bittiği zaman ne Türk çocuğuyla Türkçe konuşulabilecek ne Kürt çocuğuyla Kürtçe konuşulabilecek. Cezayir'de de Fransızlar aynısını yaptı. Arapça bitti. Gazeteler falan Fransızca çıkıyor. Amerikan Devleti'nin gizli araştırması. Yabancı dil öğrenilmesin mi? Ben yabancı dil öğrenmeyi çok severim. Her gittiğim ülkenin dilini öğrenmeye çalışırım. Öğrendiğim zaman insanlarla çok daha yakın ilişki kurabiliyorum. Çeşitli dillerin olması insanlık için bir kazanç. Her çeşit dil, her çeşit kültür olacak, yoksa her taraf hamburgerci, benzin istasyonu olurdu. Bundan insanlık kaybeder. Bir dilde şiir çok güzel olur. İngilizcenin şiiri bir şeye benzemez. Araba parçaları Amerikanca daha iyi olur örneğin. Bu olayın bir tarafı. Bir de köleleşme var. Yine 20 sene evvel elimize gizli bir rapor geçti. Nasıl geçti? Bilimde esaslı bir yayın evinin danışmanıydım. Bu yayın evinin başkanı bize Washington'dan şirketlerin genel müdürlerine üzerinde çok gizlidir, şahsa mahsustur damgalı bir rapor geldi dedi. Amerikan devleti bir araştırma şirketine, rakamı hatırlayamıyorum, bilmem kaç milyon dolar vermiş yaptırmış. Araştırmada Türkiye'ye 20 yıl kadar bir süre düşünüyorlar. 20 yıl sonra anaokulundan itibaren bütün eğitim İngilizce olduğu zaman, yani Türkiye'nin dili İngilizce olduğu zaman, kitap şirketlerimize ne kadarlık bir pazar oluşur? Bu sorunun yanıtını bulmuşlar. Bir sürü hesap kitap yapılmış. Ben o zaman 20 senede böyle bir şey olmaz dedim. Ama 20 sene geçti ve bu iş oluyor. Şimdi ders kitapları olduğu gibi İngiltere'den, Amerika'dan geliyor. Hem burayı bitiriyorlar hem para kazanıyorlar. Son rakama göre 48.320 öğrenci dışarıda okuyor. Onlara buradan harçlık gidiyor, araba falan alıyorlar. Tahminler bu öğrenciler için senede 5 milyar ile 12 milyar dolar arasında bir kaynağın yurt dışına gittiği şeklinde. Türkiye'deki bütün üniversitelerin bütçesi ne kadar? 1 milyar dolardan az. Şuraya bir telefon alamazsın. Bir aletin parçasını alamıyorsun, deney yapamıyorsun. Kaynak aktarma yöntemi. Bu çizdiğiniz tablo yalnızca İngilizce eğitimin bir sonucu mu? Arkasında yatan politikalar nelerdir? Yabancı dil öğrenmek iyi bir şeydir. Ama hiçbir ülkede herkes tek bir dil öğrenecek diye bir şey yoktur. Bir kere herkes mesleğine yetecek kadar öğrenir. Kaymakamlar İngilizce bilse ne olur, bilmese ne olur. Bunları İngilizce kursuna tabi tutuyorlar. İngilizce sınava sokuyorlar. Sonra da İngiltere'ye gönderiyorlar birkaç ay. Bunların hepsinin hesabını kitabını yapsan, Türkiye'nin kaynaklarının büyük kısmı bu işlere gidiyor. Öğretim üyesine gelince, okullarına gelince para yok. Eskiden Hasan Ali Yücel zamanında devlet telif veya tercüme eserler için teşvik verirdi. Klasikler falan çevirtilirdi. Şimdi bunlar yok. Benim bir sözlüğüm var. Açıklamalı fizik, kimya, matematik ana terimleri sözlüğü diye. Eski dil kurumu zamanında. Şimdi bunu yok ettiler. Bulamazsın. Batı'nın gayesi şu. Türkiye tarihte birçok şey yapmış. Ayrıca genç nüfus. Türkler bir uyanırsa kendi durumumuz yok olur. Çünkü bunlar zaten kendi içinde çökmüş. Müslüman dünyasıyla bütünleşmesi, dayanışması olabilir. Onların ülkesi Konya'ya kadar. Bu ülkeler ancak bizim gibi ülkeleri sömürerek yaşıyorlar. Kaynakları buralarda, pazarlar buralarda. Bu kaynakları bir kessen, bu batı ülkelerinin hepsi perişan olur. Eğitim kapitülasyonu. Ülkemizde misyoner okulları var ve misyoner okullarına benzer okullar ne gibi sorunlar doğurabilir? İnsanları köleleştirmenin en kestirme ve uzun vadeli yolu budur. Doğrudan maddi sömürgeleştirme yapsan, sonra millet uyanır, bunları sepetler, işi eline alır. Ama insanların kafalarını acenta kafa yaptın mı, iş daha zor. 1980'den bu yana ne oldu Türkiye'de? Önce kafalar gitti. Sonra bir baktık, özelleştirme, küreselleşme derken her şeyimize el koydular. Yabancı bir şirket yerli üretim yapan kuruluşlarımızı satın alıyor. Bunu yaparken Türkiye'deki yerli bazı şirketlerle ortaklaşmış görünümünde olup onları aracı olarak kullanıyor. Bu aracı şirketlere Latin Amerika'da comprador derler. İki çeşit kapitülasyon vardır. Yabancı kelime kullanmam ama bunu herkes bilir çünkü ilkokuldan itibaren okuturlardı. İktisadi kapitülasyon var, ondan da daha korkuncu eğitim kapitülasyonudur. Ülkenin maddi kaynaklarının birçoğu bu dışarıdaki 48 bin öğrenciye, İngiltere'den kitaplara, hocalara aktarılıyor. Hem kafa gidiyor hem para gidiyor. Sömürge kafalı yetiştiriliyorlar. Korkunç bir olay. Eğitim sistemi olduğu gibi yabancılara teslim ediliyor. Geçmişte birçok bakanlıkta yabancı uzmanlar vardı. Eğitim kapitülasyonuyla birlikte ülkenin sanayisinin, tarımının, toprağının sömürgeleşmesi de hızla arttı. Batı buranın işini resmen 2000 yılında bitirmeye kararlı. Sever falan diyorlar. Ne Sever'ı? Sever'da bir Türkiye vardı, Ankara vardı. Şimdi o da yok. Bunların niyeti dünyadan Türkiye'yi silmek. Bunun için de önce dilini bitireceksin. Hititler nasıl bitti? Keltler, Lidyalılar... Anayasaya aykırı. Peki bu gelişme hangi politikalarla engellenebilir? Buna Amerikanca'da milyon dolarlık soru derler. Okuldayken Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezberlerdik. O dönemlerde daha Türkiye Atatürk yolundaydı. Gençliğe hitabesinde söylediklerinden daha beter durumda Türkiye. Düşünüyorum, ne yapabiliriz? Ciğerli ciğersiz insan ayrımı yapıyorum ben. Ciğerli ve akıllı adamlar bir dava etrafında birleşmeli. Çünkü artık ölüm kalım meselesi. Peki bir araya gelecekleri dava nedir? Eğitim emperyalizmidir bu dava. Atatürkçüyüz diyorlar, sonra gidip Anadolu Lisesi, kolej açıyorlar. Atatürk'ün sözlerini göstereyim ben. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra üzerinde durduğu en önemli konu bu. Çünkü biliyor ki ülkeyi buradan yıkarlar. Diyor ki, eğitim tümüyle milli olmalıdır. Lisanı mutlaka kendi dilinden olmalı. Başka türlüsü katiyen düşünülemez. Öbür taraftan dindar takım bugün en çok misyoner okulu açan bunlar. Anadolu İmam Hatip Lisesi. Müslümanlığı İngilizce kitaptan öğreteceklermiş. Milliyetçiyim diyen de öyle. Solcu da emperyalizme karşıyım diyor. Gerçi bunu diyen de azaldı. Askeri liseler kolej olsun sloganı atıyor. 1. Bu işler anayasanın iki maddesine açıkça aykırıdır. Peki nasıl yapılıyor bu işler? Birisi dava açmazsa anayasa mahkemesi çıkan kanuna bakamazmış. Özel üniversiteler, İngilizce eğitim, hatta Amerika'daki üniversitenin şubesinin açılması hepsi yasak. Bilgi, Işık Üniversiteleri gibi birçok üniversite yabancı üniversitelerin şubesi şeklinde açılıyor. 2. Tevhid-i Tedrisat kanununa aykırı. Eğitim tek eğitim olacak. 3. Atatürk'ün yaptıklarına karşı. O zaman Atatürk misyoner okullarının çoğunu kapatmış. Sonra demişler ki hepsini kapatırsan savaş devam eder. Bunun üzerine Atatürk Türk Eğitim Derneği'ni kurup Yenişehir Lisesi'ni 1954'te İngiliz Çengeli ile Ankara Koleji yaptılar. Örnek olarak bırakmış. Sonra şöyle kanunlar çıkartmış. Robert Koleji'nin bırakın binasını büyütmesini, çatısını yükseltmesi için bile Bakanlar Kurulu kararı lazımmış. Şimdi ne oldu? Robert Koleji Türkleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi yaptılar, büyüttüler. Para da bizden çıkıyor. Temelde bunlar Lozan'a aykırı, kanunlara aykırı. Birileri, o ciğerli insanlar çıkıp bu kanunlara, anayasaya aykırıdır diye toplu dava açsın, ortak mücadele başlatsın. Gambiya ve Senegal örneği. Türkiye'ye ilk kez Özal'ın getirdiği sanayisiz kalkınma modeli de sömürgeleşmede bir süreç. Profesör Sinanoğlu nehrin iki yakasındaki dilin yok oluşundan başladı. Afrika'da bir nehrin bir tarafı Gambiya, bir tarafı Senegal. Bir taraf İngiliz, bir taraf Fransız sömürgesi. Bunlar aynı dili konuşan bir kabileymiş. Artık birbirleriyle konuşamıyorlar. İkincisi, siz sanayiyi boş verin demişler. Nehir falan var ya. Özal ne dedi? Turistik oteller yapın, öyle geçinin. İki tane tur şirketi pazarlıyor turistler, günlüğü $5. Sonra bu oteller iflas ediyor, ardından da yok pahasına yabancılara satılıyor. Sonra oranın ahalisine bir tek iş kalıyor. Tarım gitmiş, hayvancılık gitmiş, sanayi gitmiş, kitler gitmiş, telefon gitmiş, telefon rehberi gitmiş. O zaman insanlara ne kalıyor? Hamallık. Bu otellerde bulaşıkçılık. Sömürgelerde örneğin Gambiya'da böyle olmuş. Türkiye'de hızla oraya gidiyor. Pakistan'da da önce telefonu sattılar. Profesör Oktay Sinanoğlu ile dil ekonomi ilişkisini de konuştuk. Profesör Sinanoğlu bu bağlantıda şuna dikkat çekti. Ekonominin sömürgeleşmesinin yolunu dildeki sömürgeleşme açıyor. Profesör Sinanoğlu şöyle dedi. Amerika'dayken Filipinleri, Nikaragua'yı, Honduras'ı, Şili'yi, Tayland'ı takip ediyordum. Bakıyorum aynı anda hepsinde de bir şeyler oluyor. 6 ay sonra da Türkiye'de olur. Bundan birkaç sene evvel Amerika'da bir özelleştirme edebiyatı başladı. Halbuki Amerika'da özelleştirme edebiyatına gerek yok. Çünkü çoğu özel. Ondan sonra Amerika'nın uzantısı ülkelerin hepsinde birden özelleştirme edebiyatı başladı. Pakistan'ın başında Bayan Butto vardı. Amerikan dışişlerinin 3. adamı bir Amerika Birleşik Devletleri televizyonunda "Biz Bosna'ya müdahale etmezsek Butto gibi önderleri yerlerinde tutmamız zorlaşır" dedi. Pakistan'da ilk iş telefon satılıyor. Ülkenin birkaç tane stratejik sektörü vardır. İletişim, demir yolları ve benzeri gibi. Bunlar özelleştirilmez. Önce gittiler, telefonu İngilizlere sattılar. Ondan sonra Türkiye'de bunun hazırlıklarına başladılar. Grossman, bize pazar olarak lazımsınız. Grossman, Profesör Sinanoğlu için CIA'nin karıştırma uzmanı şöyle diyor. Bizim tütünlere bir şirket el koymuş. Orta Asya'da da başka tütün şirketi Amerika'nın kötü tütünlerini getirip Philip Morris burada pazarlıyor. Grossman Türkiye'ye gelirken Washington'daki toplantıda gelip bir konuşma yaptı. Yeni tayin olmuştu Türkiye'ye. Adam zaten CIA'nin karıştırma uzmanı. Nitekim buraya geldiğinden beri Türkiye'de birçok hadise oluyor. Açık açık söyledi. Siz bize savunma için lazımdınız ama şimdi pazar olarak lazımsınız. Siz bizden vazgeçemezsiniz diye tehdit de etti.